Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 4.
Kurulamaz. Ana baba rolündeki bir kişi karşısındakine emir ya da öğüt verdiği zaman onu çocuk yerine koymuş olur. Bu yüzden onunla empati kurması güçleşir. Bir insan karşısındakine akıl vermeden onun aklından ve kalbinden geçenleri anlamaya çalışırsa empati kurmuş, karşısındaki insanı yetişkin yerine koymuş olur. Birbirlerini hükmetmeyen, birbirlerini anlamaya çalışan insanların iletişimi ne güzeldir. 6. Tükenmeyen yalnızlık. Çocuk ana babaların geleneksel toplumunda insanlar fiziksel açıdan yalnızlık çekmezler. Selamlaşırlar, hastalara çorba götürürler, fakat psikolojik açıdan yalnızdırlar. İletişim kopuklukları vardır, empatik iletişim eksiktir. Çocukluğumdan beri gözlerim. Aile oturmalarında ev sahibi sorar, nasılsınız diye. Misafir, sağ olun iyiyiz der. Yarım dakikalık bir suskunluktan sonra ev sahibi, daha nasılsınız der. Cevap aynıdır. Yarım dakikalık ikinci bir suskunluktan sonra ev sahibi, daha nasılsınız diye tekrar sorar. Cevap yine değişmez. Ev sahibinin soracak başka sorusu yoktur. Misafirin de başka cevabı yoktur. Dolayısıyla ortada iletişim yoktur. Çocuk ana babalar psikolojik yalnızlık içindedirler. Bireyselleşmiş bazı kişiler kabuklarına çekilip hem fiziksel hem de psikolojik yalnızlık içine girebilirler. Fakat çoğunluğumuz fiziksel yalnızlık çekmeyiz. Cenazede, düğünde hep birlikteyizdir. Çocuk ana babaların toplumunda insanlar fiziksel yalnızlık içindedirler. Birlikte güler, birlikte ağlarlar. Ancak bir de psikolojik yakınlık var. Fiziksel yakınlıkla yetinen çoğunluk galiba psikolojik yakınlığın tadını pek fazla bilmiyor. Fiziksel yakınlık onlara yetiyor. Dostları tarafından derinden anlaşılma ihtiyacı duymuyorlar. İlk bakışta çocuk ana babalardan farklıymışlar gibi gözükseler de aydınlarımız da iletişim sorunlarına sahiptirler. Çocuk ana babaların çoğunluğu oluşturduğu toplumlarda yaşayan bireyselleşmiş aydınlar yalnızlık çekmekte, itilip kakılmaktadırlar. Örneğin Don Kişot'un, Cervantes'in Don Kişot adlı roman kahramanı, iyi niyetini kimse anlamaz. Kurtardığı mahkumlar önce Don Kişot'u döverler. Don Kişot ile yardımcısı Sancho Pancho arasında ise sadece fiziksel yakınlık vardır. Sancho da anlamamaktadır Don Kişot'u, sadece ona itaat etmektedir. Don Kişot gibi yarı aydınımız Hacivat da sade vatandaş Karagöz ile sağlıklı iletişim kuramaz. Karagöz ya yanlış anlar Hacivat'ı da onu döver, günümüzdeki aydınların yalnızlığını anlatan filmlerden birisi Camdan Kalp. Bu filmde başrolü Genco Erkal oynamıştır. İyi niyetli aydın, yardım etmek istediği temizlikçi kadının kocasından dayak yer. Çünkü hasta kadının evine gidip ona çorba pişirmeye kalkışır. Bu davranışı bir Don Kişotluktur. Karısının yanında yabancı bir erkek gören gecekondulu koca son derece sinirlenir. Camdan Kalp'in aydını gecekondululara acımakta, onlara sempati duymaktadır. Ama onları yeterince anlayamamakta, onlarla empati kuramamaktadır. Dipnot. Empatinin sempatiden farkı 3. bölümde ele alınacaktır. Burada kısaca şunu belirtebiliriz. Empati kurarken karşımızdaki kişiyi anlamamız söz konusudur. Sempati duyduğumuz kişiyi ise derinlemesine anlamamız şart değildir. Sempati de taraftarlık söz konusudur. Gecekondulu da aydını anlamaz. Böylece bir çağdaş Hacivat Karagöz çatışması doğar. Aydın evinde de sokakta da yalnızdır. Sonuç olarak toplumumuzda hemen her kesimden pek çok kişi iletişimde sorunlar yaşamakta, başkalarıyla birlikte bulunsa bile belki fiziksel açıdan değil ama psikolojik açıdan yalnızlık çekmektedir. Çocuk ana babalardan oluşan toplumda kişiler aynı anda hem çocuk hem de ana baba rolündedirler. Yetişkin olmaya pek izin yoktur. Bağımsız olmak, kendi aklını kullanmaya kalkışmak hoş karşılanmaz. Aynı anda hem çocuk hem de ana baba olan kişiler birbirlerine bağımlıdırlar. Bireyselleşmenin, kendi akıllarını kullanmanın bu bağımlılığı bozacağını düşünerek endişe ederler. Batıya bakıp oradaki insanların fazlaca bireyselleştiklerini, bu yüzden de kendilerini yalnız hissettiklerini düşünürler. Batı toplumlarındaki insanlar kendilerini bizim sandığımız kadar yalnız hissetmiyor olabilirler. Onlar gibi olmamak için bağımlı ilişkilere sarılmak gerektiğini düşünürler. Bireysellik ve bireysel akıllar kınanır. Çünkü yalnız kalmak korkutucudur. Yalnız kalma korkusu giderek kendi aklından korkmaya dönüşür. Akıl korkusu yalnızlık korkusunun yerini alır. Akıl korkusunun bulunduğu çocuk ana babalar toplumunda bağımlı ilişkisi, güvenlik ve huzur vardır. Ancak söz konusu güvenlik ve huzur, kendi aklını bir yana koyup ana babanın otoritesine boyun eğilerek elde edilir. Bu tavır çare midir? Çarelerden birisidir fakat başka çareler de vardır. İlle de batılıların geçtikleri yollardan geçmemiz, onlar kadar bireyselleşmemiz gerekmez. Ancak akıl korkusunu sürdürmemiz de gerekmez. Yaşam ve iletişim biçimimizi irdeleyip eksiklerimizi gidermek şartıyla kendi yolumuzda, kendi hızımızla ilerlememiz yeterli olabilir. Bağımlı ilişkinin zıttı akıl değildir. Yani ya bağımlı ilişkiyi ya da bireysel akılları tercih etmek zorunda değiliz. Hem birbirimize olan bağlılığımızı sürdürebilir, hem de kendi akıllarımıza daha fazla güvenebiliriz. Bu kitapta savunulan temel önerme bu olacaktır. Hem birbirine bağlı, hem kültürel değerlerine bağlı, hem de kendi akıllarını kullanabilen kişilerden oluşan bir toplum olabiliriz. Çocuk ana babalardan oluşan toplumumuzun yetişkin tavrına da ihtiyacı vardır. Birinci bölüm, İletişim. Bu kitabın temel konusu olan kişiler arası iletişimi ve iletişim çatışmalarına geçmeden önce iletişimin ne olduğunu ana hatlarıyla dile getirmek istiyorum. Böylece kişiler arası iletişimin ve iletişim çatışmalarının iletişim içindeki yerini görmek mümkün olacaktır. Aslında iletişim sadece psikolojinin konusu değildir. Elektrik mühendisliğinden biyolojiye, antropolojiden siyaset bilimine kadar pek çok alanda iletişimin yeri ve önemi vardır. Fakat bu bölümde iletişim yalnızca psikoloji kapsamında ele alınacaktır. İletişimin tanımı. İletişime kısaca bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci olarak tanımlayabiliriz. Bu durumda pek çok etkinlik iletişim sayılacaktır. Örneğin bu tanıma dayanarak iki insanın karşılıklı konuşmasını iletişim sayabileceğimiz gibi, arıların bal bulunan yeri birbirlerine bildirmelerini de iletişim kabul edebiliriz. Hinde 1974. İletişim tanımı ve modelleri için ek 1'e bakılabilir. Genel anlamda iletişimin gerçekleşmesi için iki sistem gereklidir. Bu sistemler iki insan, iki hayvan, iki makine ya da bir insan ile bir hayvan, bir insan ile bir makine, örneğin bir bilgisayar olabilir. Seçenekleri arttırmak mümkündür. Nitelikleri ne olursa olsun iki sistem arasındaki bilgi alışverişini iletişim kabul edebiliriz. Yukarıdaki alışveriş sözünden de anlaşılacağı üzere iletişimde bilgi akışının iki yönlü olması beklenir. Sibernetikte bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimini enformasyon, karşılıklı bilgi alışverişine ise komünikasyon ya da iletişim adı verilir. Akman 1982. Yani iki sistem arasındaki karşılıklı bilgi alışverişini iletişim olarak adlandırma, tek yönlü bilgi akışını ise başka bir şey sayma eğilimi vardır. Bu ayrımı dikkate aldığımızda insanlar arasındaki bütün konuşmaları iletişim kabul edemeyeceğimizi düşünebiliriz. Örneğin ana babalar ya da amirler çocuklarına, memurlarına sadece bir takım emirler verip onların bu emirler karşısındaki tepkileriyle ilgilenmezlerse bu tavırlarını iletişim değil, enformasyon yani tek yönlü bilgi iletimi kabul etmek pek de yanlış olmasa gerek. Enformasyonlar bazen iletişime dönüşür, bazen de dönüşmez. Örneğin bir evin penceresindeki kiralık 3 oda ilanını yalnızca okuyup geçerseniz bu uyarıcı sizin için bir enformasyon olmakla kalır. Ev sahibiyle yüz yüze ya da telefonla konuşmanız durumunda ise iletişim ortaya çıkar. İletişim türleri. Psikoloji kapsamında çeşitli iletişim sınıflamaları vardır. Yaygın olarak kullanılan sınıflamalardan birisinde iletişim 4 ana gruba ayrılır. Burada söz konusu olan iletişim türleri birer inceleme alanı olmanın yanı sıra aynı zamanda birer çatışma türüdür de. Şöyle ki, 1. Kişi içi iletişim ve çatışma, 2. Kişiler arası iletişim ve çatışma, 3. Örgüt içi iletişim ve çatışma, 4. Kitle iletişimi ve çatışma. Dipnot: kişi içi intrapersonel, kişiler arası interpersonel, örgüt içi organizational, kitle iletişimi mass media. 1. Kişi içi iletişim ve çatışma. Bir insanın düşünmesini, duygulanmasını, kişisel ihtiyaçlarının farkına varmasını, iç gözlem yapmasını, rüya görerek kendi içinden mesaj almasını ya da kendine sorular sorarak bunlara cevaplar üretmesini bir iç iletişim sayabiliriz. Karşı karşıya gelen iki insan arasında gerçekleşen iletişimin benzeri tek bir insanın içinde de gerçekleşmektedir. İnsanlar kendi içlerinde bir takım mesajlar üreterek ve bunları yorumlayarak kişi içi iletişimde bulunurlar. İnsanın çevresiyle kuracağı iletişim kendi içinde başlar. Kişiler arası iletişim sürecindeki bir insan kısa sürelerle hem bilgi kaynağı hem de alıcı olmaktadır. Bilgi kaynağı olduğunda bilgi üretmeye, hedef olduğunda ise gelen bilgileri yorumlamaya çalışan bu kişi, her iki durumda da iç iletişim gerçekleştirmek zorundadır. Kişiler kendi içlerindeki iletişimlerin yanı sıra iç çatışmalar da yaşarlar. Kişilerin bilinç dışlarındaki ve bilinçlerindeki bir takım dinamikler iç çatışmalarına yol açabilir. Ek 1'de belirtilen Shannon ve Weaver modelindeki gürültü türlerinden psikolojik gürültü, kişi içi iletişim çatışmalarını da kapsamaktadır. Kişi içi çatışmaları başlıca iki grupta toplayabiliriz. Bunlardan birincisi, psikanalitik kuramda ortaya konduğu üzere kişilerin bilinç dışlarında baskıda tutulan çatışmalardır. Bu çatışmalar bazı gözlenen davranışlara yön verebilir. Bir insanın belli bir anda farklı güdülere, ihtiyaçlara sahip olması da yanaşma, yanaşma, yanaşma, kaçınma ya da kaçınma, kaçınma türünde çatışmalara yol açabilir. Dipnot: bu tür çatışmalar hakkında daha ayrıntılı bilgi için İnsan ve Davranışı adlı kitaba bakılabilir. Cüceloğlu, 1991. Kişi içi çatışmaların ikinci türü ise kişilerin zihinlerindeki bilişsel yapılarla ilgilidir. Kişi birbiriyle çelişen bilişsel ögelere sahipse ya da mevcut bilişsel dengesiyle çelişen yeni uyarıcılarla karşılaşırsa iç çatışma yaşar. Dipnot: bilişsel, kognitif yaklaşımla ilgili olarak Cüceloğlu'na, 1991, başvurulabilir. Kişi içi çatışmaların önemli bir bölümünü oluşturan bilişsel çelişki, kognitif dissonans konusunda Festinger'in, 1957, tanınmış bir yaklaşımı vardır. Festinger'e göre sahip olduğu bilgiye, tutuma aykırı bir davranışta bulunan kişi, bilişsel çelişkiye düşer, rahatsız olur. Bu çelişkiden kurtulabilmek için şu üç yoldan birisine yönelir. 1- Davranışını değiştirir. 2- Tutumunu değiştirir ya da yeni bilgiler edinerek o konudaki mevcut bilgisini değiştirir. 3- Psikolojik savunma mekanizmalarından birisini, örneğin mantığa bürünmeyi kullanarak çelişkisinin yarattığı rahatsızlıktan kurtulmaya çalışır. Dipnot: Festinger'in 1957 yaklaşımı ile ilgili olarak Kağıtçı Başına, 1976 ve Cüceloğlu'na, 1991 başvurulabilir. Örneğin sigaranın kanserle ilişkisini bilen birisi günde bir paket sigara içiyorsa bilişsel çelişkiye düşecektir. Bu çelişkinin vereceği rahatsızlıktan kurtulabilmek için yukarıda belirtilen yollardan birisini seçecektir. Söz gelişi mantığa bürünmeyi tercih ederek sigara stresimi azaltıyor, atın ölümü arpadan olsun ya da acı patlıcanı kırağa çalmaz diyecektir. Bu tür alışılmış arpa patlıcan esprileri yapanlar kendi esprilerine herkesten fazla gülerler. Bu doğaldır. Çünkü rahatlamaya herkesten fazla onların ihtiyacı vardır. Bilişsel çelişki yaşayan insanların davranışları çoğunlukla laboratuvarda fakat zaman zaman da gerçek ortamda incelenir. 1986 yılındaki Çernobil nükleer kazasından sonra ülkemizde radyasyonlu olduğu ileri sürülen çayları içenlerin bilişsel çelişkiye düşünce acı patlıcanı kırağa çalmaz türünde savunma mekanizmalarına başvurdukları gözlenmiştir. Bilgin ve Leblebici, 1990. Bu konudaki bir başka araştırmada da radyasyonlu çay içmeye devam eden yüksek kaygılı kişilerin kaygısı daha az olanlara oranla daha fazla savunma mekanizması kullandıkları belirlenmiştir. Dökmen ve Dökmen, 1990. Kişiler söz konusu savunma mekanizmalarını çay içerken yaşadıkları iç çatışmayla baş edebilmek için kullanıyor olabilirler. 2. Kişiler arası iletişim. Genel bir tanımlamayla kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimlere kişiler arası iletişim adı verilir. Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler bilgi, sembol üreterek, bunları birbirlerine aktararak ve yorumlayarak iletişimi sürdürürler. Konuyla ilgili bilimsel yayınlara baktığımızda, bu genel tanımlamanın yanı sıra kişiler arası iletişimin daha sınırlı şekilde de tanımlandığını görürüz. Bazı araştırmacılarda insanlar arasında gerçekleşen bütün iletişimleri kişiler arası iletişim saymama eğilimi vardır. Bu konudaki farklı görüşler Capella'nın, 1987, makalesinde de izlenebileceği üzere kişiler arası iletişimle ilgili farklı tanımlara ve kanımca da biraz kavram karışıklığına yol açmaktadır. Konu ile ilgili yayınlarda iletişim, sosyal iletişim, sosyal etkileşim ve kişiler arası iletişim terimlerinin bazen eş anlamda kullanıldığı görülmektedir.
Ayrım sonu.